Herkese merhabalar. Hülya Musatkes'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda böyle konuk olduğu için çok sabırsızlandım. Böyle bültenlerini çok heyecanla okudum. Aposta platformuna girdiğimde hani keşfettiğim 20'lik bültenin yazarı Yasmin var. Kendisini dediğim gibi böyle hani Aposta'ya girdiğimde fark ettim. İşte bir aydır takip ediyorum ve bültenlerine bayılıyorum. Daha önce hem story'imde paylaşmıştım Instagram'da hem bültenimde de koydum. Çünkü gerçekten böyle 20 yaşındaki insanların aslında sesi oluyor diyebilirim. O yüzden ben fazla sözü uzatmadan ona vermek istiyorum. Selam Yasmin, hoş geldin.
Merhaba Canan, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Senle konuştuğumuz için ve daha yakından seni tanıyacağım için daha iyiyim. Bugün böyle çok canlıydım akşama doğru. O zaman istersen hızlıca ben sorularıma geçiyorum. İlk sorum şu, hangi okuldan, hangi bölümden mezun oldun, şu an neler yapıyorsun, Yasmin kimdir, neler yapmaktan hoşlanır aslında, bununla başlayalım.
Tamam, Yasmin kimdir çok derinden girdi, bunu ben de anlamaya çalışıyorum ama daha basitlerden başlayayım. Ben Yasmin, 98'liyim. New York Üniversitesi'nden mezun oldum. Gazetecilik ve Global Liberal Studies diye bir bölüm var. Aileme bile zar zor açıklayabildiğim ama... Böyle politika, felsefe, din, insan hakları, bıdı bıdı yani tüm bu bildiğimiz klasik paket sosyal bilimler dallarının birleştiği bir bölüm gibi düşünebilirim. Yani gazetecilik ve onun çift ana dalını yaptım. Bir de böyle savaş ve barış bilimleri tarzı bir yan dal da yaptım. New York'ta okudum dediğim gibi. Sonra da şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Aşağı diye bir yerde çalışıyorum. Aynı zamanda da Aposto'da 20'lik bülten yazıyorum. Arada da işte yurt dışına yazı yazabiliyorsam onlara yazıyorum.
Peki bu okulu, bu bölümü nasıl seçmiştin? İşte biz seninle aslında kayıt öncesinde biraz konuştuk. Yani hikayenden biraz bahsettin ama podcast kaydına da geçmesi için soruyorum. Yurt dışına çıkmaya nasıl karar verdin? Ve hani bu karardan memnun musun? Okulunda, bölümünden memnun musun? İyi ki burayı okumuşum diyor musun?
Kesinlikle diyorum. Yani ben okuluma aşığım. Tüm arkadaşlarım benimle dalga geçer. Hani sana para mı veriyorlar bu kadar iyi bahsetmen konusunda falan diye. Yani okuduğum bölüm gerçekten istediğim her şeydi diyebilirim. Ve ben hani üniversitede ne okuyacağımı hiç bilmiyordum. Hiçbir şekilde hiçbir fikrim yoktu ve böyle şeydim hani çok şey yapabilirim, her şey olabilir. Hani siz bana bölüm seçin hatta neredeyse şeklindeydim ama yani yapmak istediğimi bildiğim birkaç şey vardı. Bunlardan bazıları işte hani birazcık politika, birazcık insan hakları konusunda bir şeyler öğrenmek istiyordum. Yazı yazmaya devam etmek istiyordum. Yani bunların bir şekilde o bölüme entegre olması gerekiyordu benim için. Ama yani tam olarak ne okuyacağımı bilmiyordum. O yüzden şansım da vardı. Sağ olsun ailem de çok destek oldu bana. Yurt dışında okuyabilecektim ve onun için çeşitli bölümlere başvurdum. Hani dedim ilgimi çeken farklı şeyler vardı. Çok tuhaf bir başvuru formatında hani böyle dünyanın en saçma, gereksiz ve böyle hiç uyumlu olmayan bölümlerine başvurdum. Ama sonunda birkaç okula girdim. Bunlardan biri işte şu an mezun olduğum New York University, NYU'du. Ve oraya gitmeyi tercih ettim. Çünkü bu bahsettiğim bölüm birçok şeyi içinde barındırıyordu. Ve tam aslında benim istediğim bu aşure kıvamında karışık. Hani tamam buradan sonra istediğim yola giderim tarzı bir şeydi. Ve hoşuma giden şey, şu an bölümüm hakkında çok fazla heyecanlanarak anlatıma geçiyorum. O şeyi açtım şu an, düğmeye bastım. Gazeteciliği illa bir şeyle çiftlandal yapman gerekiyordu. Yani gazeteciliği tek başına okuyamıyordun. Çünkü şeye çok önem veriyorlar. Hani yazmayı bilmek ayrı bir şey ama yani yazdığın konu yo bilmen ayrı bir şey. Yani herkes yazabilir ama sen bilerek mi yazıyorsun? Ona çok önem veriyorlardı. O yüzden dedim ki oh süper. Ben bu ikisini birleştirip yoluma devam edeyim. Ve çok çok güzel 4 seneydi. Keşke daha uzun olsaydı. Ama buradayım.
Peki şeyi merak ediyorum. Yani şimdi ben hani Türkiye'deki eğitim sistemine göre sınava girdim. Bir puan aldım. Ve o şekilde aslında üniversite tercihi yaptım. Sen yurt dışında üniversite tercihi yaparken hani bu filmlerdeki bir başvuru formları doldurdun, özgeçmiş yazdın gibi bir şey miydi? Yoksa okulların sınavları var mıydı? Onlara girip mi seçildin?
İkisi de. Yani okulların sınavları oluyordu. Bu SAT'ler var, TOEFL'lar var, IELTS'lar var. Onunla beraber klasik o işte başvuru formları var, essay'ler yazman gerekiyor falan. Hani çok böyle her ucundan tutuyorsun gibi. Hani hem bir CV dolduruyorsun, hem yazı yeteneğini görmek istiyorlar, hem bu sınavlardan kaç aldığın önemli. Öyle bir paket sunuyorsun gibi oluyor onlara birazcık. Ben sınav konusunda çok iyi değildim ama çok şükür kalemim biraz güçlü. Bir şekilde ikna ettik beni almalarını gibi oldu biraz.
Buna kesinlikle linkine girip oy vermek istiyorum. Yazı kalemin güçlü olduğunu. Eminim bu bölümden sonra seni keşfeden olursa ve okursa onlar da çok memnun kalacak.
Umarım.
O zaman diğer soruma geçiyorum. Üniversiteyi yurt dışında okudun ve ben böyle bültenlerini takip ettiğim için aslında birçok farklı işte çalıştığını, birçok farklı deneyimin olduğunu gördüm. Biraz da stalkladım tabii ki de seni. Ama istersen sen bunlardan biraz bahset. Üniversite zaman neler yaptın? Hangileri hoşuna gitti, hangileri hoşuna gitmedi?
Tabii. Şöyle, dediğim gibi yani çok şey yapabileceğimi düşünüyordum. Birazcık da hani böyle her şeyi denemek istiyordum kısaca. Çok böyle gençlik ateşim yanıyor, tutuyordu diyeyim. O yüzden yani çok çok farklı şey denemek istiyordum. O yüzden de bu hissiyatın full yani beni kontrol etmesine izin verdim gibi. O da hani birçok insan şey der hani. Yani benim odam burada, ben bu yolda ilerleyeyim der. Ben tam tersine yani bakayım neyi seviyorum. En çok neden zevk alıyorum yolunda ilerledim. Üniversitedeyken zaten ofis asistanlığı yapıyordum. Hani birazcık böyle para kazanabilmek için de. O çok güzel bir işti. Hani bölümümdeki tüm hocalarla böyle kanka falan olmuştum. Ve ya ödev yapıyordum kısaca. Çok böyle rahat bir işti. Onun dışında okulda böyle okul gazetesinde editörlük yapıyordum. Student leader dedikleri böyle ilk sene, ikinci sene yeni gelen öğrencilere böyle yardımcı olan mentor gibi tipler vardı. Onlardan biriydim. Onun dışında da birçok yerde staj yapma şansını yakaladım. İşte yazları İstanbul'da Food and Travel diye bir magazin var. Böyle Cucina Italiana diye iki tane. Onlarda staj yaptım. İlk stajım oydu hatta ve yani böyle hani şey derler ya, ilk erkek arkadaşın veya ilk sevgilin hani sana iyi davranan biri olsun ki standardın yüksek olsun gibi bir şey vardır. O da böyle oldu yani. Gazetecilik sektörü çok tuhaf yerlere gidebiliyor maalesef. Eminim sen de biliyorsundur. Ama bu harikaydı. Yani dünyanın en tatlı editörleri, en tatlı insanları ve kahve al kahve götür stajı değildi. Tam tersine böyle çeviri yap, yazı yaz. Hani ben küçücük yani daha düşün 19 ya da 18 buçuk yaşında falanım ve hani hadi bir yazı yaz basalım. Hani bunu sana verdiler ve oldu da ve bu benim için çok özel bir stajdı ve birazcık daha beni gazeteye iten stajlardan biri bu oldu. Onun dışında işte İstanbul'da National Geographic'te staj yaptım kısa bir süre. O da keyifliydi. Onda da daha hani daha klasik staj diyebileceğimiz hani daha böyle arkadaki işleri yaptığım bir stajdı ama ondan da çok şey öğrendim. Çünkü sonuçta o arkadaki şeyler aslında öğrenmen gereken şeyler oluyor. New York'ta da benim bir tane fotoğrafçı böyle artık hani böyle şey taptığım bir kadın var, Annie Leibovitz diye. Onun fotoğrafçılık stüdyosunda çalışma şansını yakaladım bir şekilde. Nasıl beni aldılar bilmiyorum. Bir şekilde ikna ettiğime inanıyorum. Belki yine küçük bir cover letter yazmıştım. Belki yine yazımla onları ikna ettim bilmiyorum. Çünkü hani benim dışında herkes fotoğrafçılık okuyordu. Ya da hani çok çok böyle iyi portfolyoları vardı. Ve o benim hayatımı biraz değiştirdi. Yani kesinlikle fotoğrafçılık veya o işe girmek istemediğimi öğrendim. Çünkü ben küçükken hep fotoğrafçı olmak istiyordum. Yani benim hayalim fotoğrafçı olmaktı. Hatta savaş fotoğrafçısı olmaktı. Spesifik olarak. Bunda o kadar şey öğrendim ki hani çok zor bir stajdı çünkü sabah 5'te kalkıyordum böyle New York'un tuhaf yerlerine gidiyordum ve yani fiziksel olarak yorucu bir şeydi çünkü C-standlar, tripodlar, böyle kameralar, lensler her şeyi taşıyorduk ve stüdyo kuruyorduk. Sonra Annie Hanım geliyordu, fotoğrafı böyle çekiyordu, gidiyordu, biz onları hepsini topluyorduk falan ve tek kız bendim fotoğrafçı. Annie Leibovitz dışında ve o bana çok şey verdi. Yani düşün, sabah 5'te çıkıyorum, hava karanlık. Akşam 8'e kadar çalışıyorum. Sırf tek kız benim. Stüdyo kuruyoruz. Tüm erkekler böyle erkek yani. Erkek hepsi böyle. Birazcık şey oluyordum. Hem kendimi kanıtlamak istiyordum hem de bazen çok şey hissettiğim zamanlar da oluyordu. Nasıl diyeyim yani birazcık korktuğum zamanlar da oluyordu. Ama bir şekilde dengelendi ve aslında çok çok şey öğrendiğim bir staj oldu. Hem farklı insanlarla nasıl çalışıldığını öğrendim. Fotoğrafçılık nasıl yapılır yani bir stüdyo nasıl kurulur, ışıklar nasıl şey yapılır? Hani bunların hepsi çok önemli şeylerdi ve aslında bir gazeteci olarak da bilmem gereken şeyler olduğuna inanıyorum hala. Hani kendi yazını yazdım, bir de kendi resmini çekebilmem bence çok önemli bir artı diyeyim. Son olarak da aklıma gelen şu an şey var. CNN'de çalıştım. CNN Amerika, CNN Türkiye'den çok farklı. Çok ayrıntıya girmeden bunu söyleyeyim ve daha politik şeylere girişmeden farkı var. Ve orada Farid Zakaria diye bir adam vardı. Onun böyle Global Public Square diye bir şovu var. İşte hem Amerika ile ilgili bazı haberleri paylaşıyor ama adamın asıl şeyi Amerika'nın dışında olan şeyleri Amerikalı izleyicilere böyle anlatabilmek ve onların ilgisini çekebilmek. O da tamamen ayrı bir deneyimdi çünkü onda da şeyi gördüm hani televizyon, stüdyo, televizyon için yazı nasıl yazılır, televizyon için her şey nasıl işliyor, böyle bir haber şu an oluyorsa onu nasıl hemen ayarlayıp televizyona veriyoruz falan, onları öğrendim. O da farklı bir dinamikti. Yani aslında şu an fark ediyorum ki ne kadar farklı şeyler yaptım desem bile hepsi bir medya ve bir yazı odaklı oldu. Ya da hepsi birbirini besleyen şeyler oldu sanırım. Hepsinden de çok farklı şeyler öğrendim ama en önemlisi farklı insanlarla nasıl çalışmam gerektiğini çok çok iyi öğrendiğim deneyimler oldu diyebilirim.
Bence harika deneyimler hepsi. Ben dinlerken mest oldum yani.
Zaten çok anlattım. Duramadım şu an.
Ben de en iyisini yaptım. Zaten burada hem senin deneyimlerini hem de senin kariyer yolculuğunu biraz hani deşelim istiyorum, öğrenelim istiyorum. O yüzden bence süper oldu. Ve şu an hani böyle yurt dışında okumuş ve hani o deneyimlerini anlatan ilk konuğumsun. Şu ana kadar Türkiye'de okuyan konuklarım oldu. O yüzden ben de çok sorum hazırladım. Yani onları çok merak ediyorum.
Hazırım. Editörlere şans diliyorum şimdiden.
O zaman diğer soruma geçiyorum. Ben böyle sana bakarken, neler yaptığına bakarken aslında böyle hani Google'ladım seni işte. Yasmin Güleç kimdir, neler yapmıştır gibi. Ve bir sürü farklı mecrada, hani hem platformda hem de aslında bir sürü farklı yayında diyeyim. Hani markanın altında hani ismin var, yazılar yazmışsın. Ben bunun hikayesini çok merak ettim. Hani zaten anlattım da hani yazmayı seviyordum, yazmaya devam etmek istiyordum. O yüzden bu bölümü seçtim diye. O yüzden ben şeyi çok merak ediyorum. Yazmaya nasıl başladın? Hani iyi yazdın, yani yazmanın sana iyi hissettirdi. Nerede fark ettin? Kaç yaşında fark ettin? Bu işlerin başındaki motivasyon neydi? Onu çok merak ediyorum.
Aklıma gelen iki şey var. İlk böyle yazı yazma konseptiyle beni tanıştıran kişi diyeyim. Dayım. Benim dayım şu an yurt dışında yaşıyor ama yani Avustralya'da kebapçıda çalışmıştır. Yani dünyayı kendi imkanlarıyla gezen ve yani her gittiği yerden anı ve kültürü böyle toplayan biri. Harika böyle. Benim ilham kaynaklarımdan biridir kendisi ve küçüklükten beri her sene biz ailecek işte Bodrum'da buluşuruz. Klasik böyle anneannemin evinde ve her sene başka bir defterle geliyordu Bodrum'a. Ben de küçükken de bunları merak ediyorum. Ve bu defterler anı defterleri. İşte her sene bir tane bitiriyor diye düşünüyorum. Böyle sevdiği gazetelerden kesitler alır, gezdiği yerlerden not alır. İşte kafa ve duvar dergilerine bayılıyor. Mesela onlardan küçük şeyler yapıştırır. Fikirlerini yazar, düşüncelerini yazar, anılarını yazar. Ve böyle yılın sonunda şu elimle gösteriyorum şu an. Kalın bir defteri oluyor. Ya aşırı kalın böyle anılarla dolu bir defteri oluyor. Ve evinde de kütüphanesinde böyle bir rafı var. Tüm bu anı defterleri. Ve hani mesela bir anda açıyor bir tane, atıyorum 2008'den defter ve 2008'deki kişiliğinin kendisini, onlarını görüyor. Bu benim çok hoşuma gitmişti ve ben de küçük böyle artık 5 miyimdir 6 mıyımdır hatırlamıyorum. Küçük kopyacı bir çocuk olarak ben de bunu yapacağım falan olup ben de defterlerimi tutmaya başladım. Ben de böyle kesip yapıştırarak işte günlük demek istemiyorum çünkü tam böyle sevgili günlük bıdı bıdı değil. Bu işte anı defteri gibi şeyler yapmaya başladım. Onda bir yazıyla böyle ilk tanışmam öyle oldu. Sonra da ilk böyle içimi pırpırlattığını anladığım şey de şu oldu. 6. sınıfta Türkçe dersinde bir yazı yazıyordum. Yazının konusunu hatırlamıyorum. İyi de bir not almadım bu arada. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama o yazıyı akşam yazdım. Anneme okuyorum. Ve okurken böyle bir heyecanlandım. Böyle bir hani ben o yazımı çok beğenmiştim. Bir nedenden dolayı. Hoca beğenmemiş olsa da unutamadım belli ki beğenmediğini. Yani bitirdim ve böyle içimde bir heyecan oldu. Ve bu heyecanı nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama böyle bir şey oldum hani. Bunu ben yazdım ve çok yani hoşuma gitti ve paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bu hisse dedim ki yani burada bir şey var. Kesinlikle yani her yaptığım şeyde sonuçta ben bunu hissetmiyorum. Bunu da kovalamak amacıyla işte okul konferansları olur, MUN'ler, işte UIF'ler bunlarda böyle gazetecilik rollerini aldım. Küçük gazeteler falan print ediyorduk. Hani oradan ilerledi diyebilirim ama o şeye çok tutundum nedense. O ilk konusunu bile hatırlamadığım yazı ve İçimde yaşattığı bu pırpır enerji. Bilmiyorum. Oradan sonra da takip ettim. Yani yazmaya devam ettim bir şekilde.
Bence çok güzel bir hikaye. Ve aslında hani bunu bir arkadaşımın YouTube kanalında videoya konuk almıştım. Orada ben de bahsettim. Ben de senin gibi böyle ortaokulda çalışma kitaplarını hep böyle kompozisyon yazdırırlardı ya. Yani yazı yazmayı zaten çok seviyordum. Hani orayı doldurmayı kesinlikle bana yetmiyordu. Başka bir şeyler daha yazıyordum gibi. Ve dediğin gibi onu okurken ya sınıfta ya da hani ne bileyim anneme okurken akşam hazırladım. Anne bak böyle bir şey yazdım derken orada kendi düşüncelerimi aktardığım için olsa gerek diye düşünüyorum şu an. Aslında içten düşündüğüm şeyleri yazıyla aktarırken ve sesli bir şekilde okurken kendimi hem güçlü hem de bir yandan da böyle şey hissettim. İlk defa gerçekten kendi düşüncemi birine aktarıyorum aslında. O bence dediğin gibi böyle çok o yaştaki biri için çok pırpır etkisi yaratan bir şey. Ben çok şanslıydım ki benim hocam beğenmişti yazımı.
Ya... Kaç aldın?
Yani notumu hatırlamıyorum. İyiydi. Ben hani şey biraz böyle nasıl desem çok çalışkan öğrencilerim bulunmadı bir okulaydım. Sınıftaydım. En kötü sınıflardan da bir değilim. Böyle karma olmuştu. Ve tabii ki de orada birisi yazı yazınca ve bundan bahsedince hoca da heyecanlanıyor. Türkçe hocası da tabii ki. O yüzden şey benim gerçekten elimden tutup şey dedi yani hani sen güzel yazıyorsun. İşte sen biraz daha kompozisyon yaz. İşte okul yarışmalarına gönderelim falan demişti. Benim de aslında öyle başladı. O yüzden burada böyle benzeşmesi hikayemizin hani en azından başlangıç noktası çok hoşuma gitti.
Ve ne güzel böyle destekleyen bir hoca olması. Hocama gönderme yaparken ben neyse. Yok vallahi bence çok güzel. Öğretmenlerin böyle yapması gerçekten çok önemli. Bir de şöyle bir şey de var. Bence yazıya benim verdiğim önemlerden biri de bu. Kişilik analizi yapıyorum şu an. Ben hiçbir zaman böyle şey olmayı sevmem. Hani bazıları vardır ve bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Ön planda olmayı sever ve bu bir kişilik. Ben hep hani böyle mesela show dünyasındaysam ışıkları kontrol edeyim veya arka tarafta çalışayım. Ya da hani ne bileyim Annie Leibovitz'de çalışıyorum. Her zaman o stüdyoyu kuran olmayı tercih ederim kameranın karşısındaki kişi olmak yerine. Hani benim kişiliğimde öyle bir şey ve yazmak da aslında onun çok güzel bir şekli yani. Sonuçta sen ya ekran veya kağıt perden oluyor gibi bir şey. Sen bir şekilde arka planda oluyorsun ama yaptığın şeyleri paylaşabiliyorsun. Bence bu çok önemli bir şey ve çok da benim için özel bir şey.
Evet, ben de katılıyorum kesinlikle. Yani en iyi kendimi neyle ifade ettiğimde rahat hissediyorum dersek ben de yazıyla diyebilirim. O yüzden sana çok katılıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. O zaman diğer soruma geçiyorum. Bu biraz eğlenceli bir soru. Biz kayıttan önce biraz konuştuk buradan ama buradan da merkezden paylaşırız. İşte apostada yazmak isteyen varsa onlara da ilham olabilir. Senin apostayla nasıl yolların kesişti? 22 biteni nasıl yazmaya başladın? Nasıl karar verdin bu konsepte? Ve aslında şu an çok iyi bir bence şey yakaladın. Yani frekans yakaladın. Hani eminim okuyucu kitlenden benim gibi güzel geri dönüşler alıyorsundur diye düşünüyorum. Ama hani gelecekte ne yapmak istiyorsun? Onları merak ediyorum. Biraz oraları açalım istiyorum.
Aposto ile şöyle tanıştım, sana da anlattığım gibi. Bizim bir tane WhatsApp grubumuz var. Bu annem ve annemin işte kız arkadaşlarından oluşan böyle işte 50'lerinde çıtır hanımlardan oluşuyor bu WhatsApp grubu. Adı da Pırlanta Kızlar. Bu Pırlanta Kızlar da belli bir yaşa gelince o Pırlanta Kızların çocukları da dahil oluyor. Ama erkek yok. Yani böyle bir kız grubu oluşturduk. Onda da bir gün o Pırlanta Kızlardan biri olan Dilara böyle şey attı. O gruba. Aposto referral linkini attı. Herhalde işte bir şey kazanmak istiyordu diye düşünüyorum ama aynı zamanda çok severek okuduğunu paylaştı. Ben de tam o sırada işte New York'tan dönmüştüm. İstanbul'daydım. Hem böyle farklı medya işte yerleri arıyordum. Hem böyle farklı haber almak için yerler arıyordum. Aposto bir anda böyle çok harika bir zamanda hayatıma girdi aslında ve hani bir baktım okumaktan çok zevk aldığımı fark ettim. Yani şu an küçük bir Aposto övme şeyine geliyorum. Yani harika bir şekilde bence haberleri böyle özetleyerek gerçekten gerekli noktaları sana vererek ve iyi anlamda duygusuz ve böyle tuhaf bir seni moda sokmadan veriyorlar ve çok çok iyi yapıyorlar bu işi. Ben yani şahsen Aposto'ya 20'likten ve yani ben oraya yazdığım için değil gerçekten bayılarak okumaya başladığım bir yer oldu. Zaten o kadar bayıldım ki dedim ki benim bunun bir parçası olmam lazım. Yani ucundan bile tutsam benim bu ortama girebilmem lazım diye düşündüm. Onu düşündüğüm günün bülteninde de bir anda şey çıktı. Yayıncı arıyoruz şeyi çıktı. Ben dedim ki bunu yapmak istiyorum. Yani ben bunu girmem lazım ve bu benim için çok önemli bir adım falan. Bayağı bir komplekse girdim yani girmem lazım falan oldum. Aynı zamanda da aynı espriyi yapacağım. Umarım dinleyenler de güler. Türkçem birazcık kötüleşmeye başlamıştı. Konuşma değil, yazı dilim İngilizce'de olduğu kadar güçlü değildi ve bu beni rahatsız ediyordu. Doktor Öz örneğini verdim. Doktor Öz'ün Türkçesini hiç duyduysanız hani dünyanın en tuhaf aksanlı Türkçesiyle konuşur ve niye öyle oldu bilmiyorum. Ve yani bana da oluyormuş gibi hissediyordum yazı dilimde ve dedim ki yani bu olamaz yani ben Türk'üm, Türk doğdum, babam Adanalı yani benim konuşma dilimin iyi olması lazım ve yazı dilimin. O yüzden kendimi geliştirmek için zaten böyle Türkçe kitaplar okuyorum, daha fazla yazı yazmaya çalışıyorum. Dedim ki bu bülten beni de iyileştirecek. Aynı zamanda da hani Türkçe'de yazmak istiyorum. Harika bir platform bunun için. Sonra düşünüyordum işte ne yapabilirim? Hani beni farklı kılan şeyler ne? Benim en çok konuşmaktan bahsettiğim 3 şey var. Politika, yemek ve yemek lensinden politika. Yani bu üçü benim en sevdiğim şeyler. Ama ben bununla ilgili zaten çok İşte İngilizce'de yazdım, üstüne bir tez yazdım. Yine tezimden bahsettim şu an. İlla her yere bir tez yazdığımı sokmam lazım. Ve dedim ki tamam ben bunu seviyorum ve yazıyorum. Acaba benden başka ne çıkabilir? Ve daha böyle özel bir yerden gelen bir şey yazmak istedim. Zaten yani pandemi dönemi, üniversiteden mezun olmak bunlar hayatı çok sorguladığım dönemler kısaca. Yani pandemide her gün tek başına oturuyorsun böyle. Tamam birazcık da varoluşçuluk krizine gireyim falan böyle modlara gidiyorsun. O yüzden 20'likte oradan çıktı. Hani yemek dışında ne yazabilirim diye düşünüyordum. En iyi bildiğim şey 20 yaşlarında olmak şu an. Ve başkalarından da çok duyuyordum aynı konseptleri. Hani aklılarında çıkan böyle sorular, bazıları evleniyor, bazıları annesinin odasında böyle uyuyor falan. Hani çok fazla uç var ve o uçlar aslında çok keyifli. Yani sadece keyifli olduğunu görebilmen lazım. O yüzden bunu başlatmak istedim ve 3 şey yapmak istedim bunda. Hani hem kendimden bir parça verebilmek istedim. Hem böyle gündemde bir şey olursa çok gündeme girmeden birazcık böyle hani o gündemden bahsedebilmek istedim. Bir de benim için en önemlisi başkalarıyla konuşabilmekti. Yani bu benim için çok önemli bir şeydi. Ve yani şu ana kadar o kadar şanslıyım ki Instagram'dan ve mail atarak ulaştığım herkes yani bana okey dedi ve çok güzel ve çok böyle harika insanlarla konuşma şansı yakaladım. Böyle de şu an ilerliyor ve çok heyecanlıyım. Yani böyle her hafta yazmak için böyle sabırsızlanıyorum diyorum ama çarşamba akşamı yazılıyor bu bülten. Çünkü ilham yoksa gelmiyor, klasik. Ama yani çok çok zevk alarak yazmaya başladım. Özel olarak buradan Dilara'ya teşekkürlerimi ilettiğim. Bir bülten ortaya çıktı ve yani çok heyecanlandırıyor beni. Çok zevk alıyorum. 20'lik öyle. Genel olarak ne yapmak istediğimi sorarsan bilmiyorum. Ama yani şunu söyleyebilirim. Çeşitli başarmak istediğim şeyler var. İyi bir yerde yazmak istiyorum 20'lik dışında. Yani 20'lik en azından umuyorum 10 sene benimle olacak 20'lerim bitene kadar. Bir matematiği yanlış yaptım 8 sene. Onun dışında hani çeşitli dergilere yazmak istiyorum. Doktora yapmak gibi bir hayalim var. Çünkü ben okul ve öğrenmeyi çok seviyorum. Yine politika ve yemek üzerine belki PhD doktora gelebilir. Ama yani öğrenmeye, yazmaya devam ettiğim bir süreçte olmak istiyorum ve ya da bu da değişecekse değişsin. Sadece bileyim ki mutluyum ve zevk alayım. Yani o iki his varsa ben okeyim her şeye. Hani bir anda finansa kayarsam ki imkansız çünkü paradan anlamıyorum. Bitcoin diyorlar, diyorum ki niye biz takas ederek hayatımıza devam etmiyoruz, her şeyi niye para var? Neyse. Bayağı şu an saptım konudan, goy goy moduna geçtim. Ama kısaca zevk aldığım, mutlu olduğum ve yarattığım herhangi bir şey okeyim. O yüzden böyle kesin şeyler de söylemiyorum. Bakılır.
Bence harika bir cevaptı ya. Ya hani o kadar içtendi ki aslında bu serinin adı da böyle şey, biraz böyle meraklı olduğum için araştırarak bulmuştum. Viet animo Latince'de kalbinle ve ruhunla demekmiş. Ben de bu seriye onun ismini vermek istedim. Çünkü konuk ettiğim herkes aslında yani gerçekten bir iş de yapıyorsa, hani böyle şey anlamında, hani dediğin gibi finansla ilgileniyor falan gibi bir şeyse de sonuçta onu istediği, sevdiği için yapıyor. Ya da ne bileyim, sen şu an içerik ürettiğinden ve bundan çok zevk aldığından ve gelecekte de bunu yapmak istediğinden bahsetti. Bu da senin aslında kalbinden gelen, içinden gelen bir şey. Yani herkesin aslında yaptığı şeyler içinden geldiği için yapıyor. Yoksa kim hani okul derdi varken ya da bu kadar Türkiye'de işte ne bileyim ya da globalde bu kadar sorun varken oturup da hani böyle şeylerle ilgilensin. Ama ilgileniyorsan aslında gerçekten de orada bir parıltı vardır dediğin gibi. O yüzden bence çok çok güzel bir cevaptı. Teşekkürler.
Teşekkür ederim.
Diğer kısma geçiyorum. Burası böyle biraz Türkçe'de hani şey derler ya, pervasızca. Pervasızca soracağım sorular.
Sor lütfen.
Gerçekten merak ettim. İlk soruna başlıyorum. Şimdi yurt dışında okudun. Hani tam pandemiden dolayı buraya geldin ama planlarım vardı dedin, orada devam etmek istediğin. Sonra işte Ashoka'yla tanıştım ve Ashoka'da çalışıyorum dedi. Nasıl olduğunu zaten biraz anlattın hani, tanıştım bir şekilde diye. Peki hani şu an burada çalışmaktan mutlu musun? İşte ne bileyim yani Türkiye'de çalışmakla Amerika'da çalışmak arasında farklar ne? Yani yayın olarak da, hani sadece bunu yer olarak, konum olarak demiyorum. Kültür olarak da, yazı kültürü olarak da ne gibi farklılıklar var? Bunu merak ediyorum.
Tabii. Şöyle, ilk olarak Ashoka'da çalışmaya bayılıyorum. Harika insanlarla çalışıyorum. Çalıştığım insanlar yani muhteşem. Daha üstüne yani bir şey söyleyemeyeceğim. Burada bırakıyorum. Muhteşemler. Çok mutluyum. Hepsiyle tanıştığım için de çok mutluyum. Ve o da yani bir anda böyle klasik işte New York'tan dönmüştüm. LinkedIn'de böyle hayat çok zor. Klasik böyle bir moddayken. Karşıma böyle stajyer arıyoruz veya işte iletişim asistanı arıyoruz gibi bir şey çıkmıştı LinkedIn'de. Demiştim ki hadi bakalım. İlgimi de çekiyor. Yani yaptıkları iş de çok güzel. İşte bu sistemsel çözüm dedikleri yani olayı kökünden çözmeye odaklanan bir kurum. O yüzden demiştim ki bu bana çok uyuyor. Başvurdum, oraya girdim ve çok çok zevk alıyorum. Yani üstüne başa söylememe gerek yok sanırım. New York için konuşacağım çünkü Amerika çok büyük bir yer ve çok farklı görüşte insanlar bulunmakta. O yüzden hani New York hakkında konuştuğumda aslında başka olan şeyleri görmezden geliyormuş gibi duyulabilirim. O yüzden spesifik New York için konuşuyorum. New York ve İstanbul çok benziyor. Yani ben bunu New York'taki Türkiye nasıl dediklerinde veya İstanbul nasıl dediklerinde söylediğim cevap buydu. Hani çok çok benzer iki şehirden bahsediyoruz. İkisinin de böyle bir enerjisi var ve seni içine çekiyor. Yani İstanbul'da da New York'ta da duramıyorsun. Bence birçok insan iki şehirde de öyle yaşıyorlar. Herkes üretiyor, kimse durmuyor, sokaklar canlı ve her yerden herkes var. Kültür var. Hatta bence İstanbul'da çok daha fazla bir kültürden bahsediyoruz. Hani yıllar süren, tabii bu tarihsel olarak da öyle olmak zorunda ama yani ikisi de böyle canlı ve seni heyecanlandıran şehirler ve herkese göre şehirler değil. Yani dediğim gibi sen durmayı seven bir insansan New York'ta, İstanbul'da sana yaramayacak. Git Urla'ya, git Ayvalık'a. Hani o kişiliğe uyan insanlar için bence harika yerler ve sen eğer bu kafada bir insansan çok iyi yerlere gelebileceğin iki şehirden bahsediyoruz. Yazı ve gazetecilik konusunda doğrusu yani ben eğitimimi gazetecilik üzerine New York'ta aldım. O yüzden birçok şeyi oradaki şekliyle öğrendim ve kesinlikle çok büyük farklılıkları var. Ama doğrusu İstanbul'da o kadar çok deneyimim olmadı. Yani Aposto'ya yazıyorum. Aposto'da kendi kurallarımı birazcık kuruyorum zaten. Ve Aposto da birçok haber kuralını kuruyor. Yani tamamen ana akım medyadan uzaklaşan bir kurum demeyeceğim. Neyse Aposto işte. Yani ne diyeceğimi bilemedim şu an Aposto için. Spotify of News diyorlar. Yani neyse o. Onun dışında da yani şu an buna tabii ki yine çok ayrıntıyla girmeyeceğim. Ama yazabileceğin şeylerin konusu biraz daha fazla diyebilirim New York'ta. Daha çok politikaya belki giriş yapabilirsin. Daha çok bazı şeyler hakkında fikirlerini rahatça paylaşabileceğin bir şehir. Ama onun dışında yani dediğim gibi ikisi de harika canlı şehirler ve ikisi de sana böyle enerji veriyor.
Bence çok güzel yapmadın. O yüzden teşekkürler dediğin gibi. Hiç yurt dışına çıkmadım. Yani Rusya hariç yurt dışına çıkmadım ben. Ve New York'a da gelmeyi çok isterim. Çünkü hep dizilerde ya hayallerimizi süsleyen bir yer. O yüzden orayı görmeyi çok isterim.
Ya dizilerdeki gibi de değil bu arada yani. Yani ben kaç fare avladım, kaç yani bir odada 4 kız kaldık, farelercesine kimse fareyi öldürmek istemiyor falan. Hani New York'un çok çok böyle işte lüks ve şey bir şey de var. Daha İstanbul'un böyle sevdiğimiz o canlı, kanlı, gençlik, ateşi kelimesini kullanmayı çok seviyorum. O hali de var ve ben zaten o halini çok seviyorum. Yani daha aşağı taraflarını New York'un ve o daha gençlere hitap eden kısımlarını çok seviyorum.
Abi burada şeyden bahsettin ya hani oda arkadaşlarından falan. Onu da merak ettim ama sormayı unuttum ilk sorularda. Ya sen gittiğinde üniversitede hani yurtta falan kaldın diye düşünüyorum. Kendi evinde kaldın mı? Yani orada yaşamak nasıldı? Hani öğrenci olarak, bir öğrenciyi düşünerek diyorum. Hani bütçesel olarak, işte ne bileyim partilere gitme olarak, işte konserlere gitme olarak. Onlar nasıldı?
Yani çok farklıydı. Ben New York'a adım attığımda böyle şey kararı aldım. Hani en azından ilk bir ay Türklerle çok takılma. Çünkü o rahatlığa düşersin yoksa. Ben eğer Türklerle konuşmaya başlarsam Türk grubumla kalacağım gibi böyle bir korkum vardı. Ve birçok aslında benim Türk arkadaşlarım aynı yolu izlediler ve böyle yabancı insanlarla konuştular. Çünkü sonuçta biz yurt dışında okuyoruz. Hani ben zaten okul camiasından bildiğim aynı insanlara tutunursam ki tutunmam çok normal. Çünkü bilmediğim bir yerdeyim ve tek tanıdıklarım onlar. O rahatlığa alışabilirim. Ben o rahatlığı istemedim. O yüzden böyle dünyanın her yerinden farklı insanlar vardı. Biraz yorucu bir proses. Yani üniversitede bence her zaman o süreç çok yorucu oluyor. İlk böyle üniversiteye gelince arkadaş edinme, sosyalleşme, bıdı bıdı şeyleri. Ama bir şekilde oluyor. İlk iki yıl yatakhanedeydim. Sonra apartmanlara çıktım. İşte iki farklı apartman değiştirdim o dönemde. Bir tanesinde zaten 4 kız bir odada kalıyorduk böyle saçma sapan bir şeydi ama çok seviyordum apartmanı ve apartman bir barın üstündeydi ve Amerika'da barlara girme yaşı 21 ama gidip silah alabiliyorsun falan. Böyle dünyanın en saçma kuralları var. Neyse yani. Bizim apartmanımıza girebilmek için ya barın önünden geçmen gerekiyor ama bir kapısı aynı gibi. Her seferinde bir insan kapıdaki güvenliği yani ikna etmeye çalışır mı? İnsan bir öğrenir suratımızı. Her seferinde abi biz bak burada yaşıyoruz bara girmeyeceğiz yemin ederim falan diyerek geçti zaten bir sene. Ama sonunda çok yakın olduk. Böyle kurabiye falan veriyorduk ona. Ama o öyleydi. Öbür apartman da yine klasik böyle bir marketin içinden geçiyordum falan. Çok enteresan yerlerde yaşadım tuhaf tuhaf düzenlerle ama New York'ta birazcık yaşayınca onu kabul ediyorsun. Yani İstanbul'daki gibi, yine İstanbul'daki gibi. Yani İstanbul'da böyle küçücük kibrit kutusu kadar bir yere ne kadar kira dökmen gerekiyor. Aynı şekilde orada da öyle. Yani gerçekten New York ve İstanbul çok benzer birçok konuda. Bunda da çok bir farkı yoktu doğrusu. Yani kur dışında her şey bir yerde böyle düşün bak bunu unutamıyorum. Üniversiteye başladığımda kur böyle 3'tü. Şu an 8 falan. Yani insan bir şey oluyor yani. Nasıl yani oluyor?
Sadece kaç yıl yani 5 yıl mı? Yani sen zamanda bitirdin.
4 falan yıl. Mesela dur şu an bakıyorum. Evet 2.9 falanmış.
İnanılmaz.
Yanlış da bakmış olabilirim ama böyle bir şeydi yani.
Çok değişik gerçekten ya. Yani...
Üzücü.
Nasıl bu hale geldik? Ve en üzücü şey de aslında hani biz hadi yükseldiğini gördük ama bizden sonraki jenerasyon hep böyle olduğunu düşünecek.
Ama o daha iyi değil mi? Bilmediğin şey seni canına acıtamaz. Yani bir açıdan da ben böyle hey gidi günler falan oluyorum. Nostalji tehlikeli bir şey bazen.
Evet buradan ülkenin genel durumunda ekonomiyi de konuştuğumuza göre.
Bayağı bir yerlere girdik.
Evet o zaman diğer soruma geçiyorum. Yani şimdi buraya kadar konuştuğumuzdan bahsettiğimizden ve sen de hani kendi geçmiş deneyimlerinden bahsettin. Hani yazmak aslında senin en büyük tutkun ve dedin ki aslında gelecekte de bunu yapmak istiyorum. Ama ben yine de böyle belki de özel bir cevap vermek istersin diye bunu sormak istiyorum yani. Hani böyle gelecekte yine atıyorum bundan 30 yıl sonra da yine yazacak mısın? Ve bu seni mutlu edecek mi?
Ya umuyorum. Yani dediğim gibi bu beni mutlu etmeyecekse umarım başka şeylere gitme ve başka şeyler deneme cesaretini hangi yaşsa o yaşta da bulabilirim. Ama yani şu anki gidişatta gözüküyor ki olacak. Yani belki iş olarak olmaz ama eminim bir şekilde yazarım. Hani en azından belki kendim için yazarım. Belki oturur kitap yazarım. Kim bilir. Ama yani umuyorum ki hayatımda olur. Çünkü gerçekten yani kimse için yazmak zorunda değilsiniz ama benim için en azından hani yazı yazmak rahatlatan bir şey. Yani benim kimseyle paylaşmadığım defterlere yazdığım ne kadar çok şey var. Çünkü yardımcı oluyor. Birçok şey yardımcı oluyor ve geçmiş hallerinden böyle küçük kırıntılar gibi geliyor. Yani mesela 5. sınıftan günlüğümü açıyorum mesela. Böyle hoşlandığım çocukla ilgili bir şey yazmışım falan. Diyorum ki ne kadar kekoyum ya, bunu falan oluyorum. Ama çok çok değerli, bilmiyorum bana, yani fotoğraf gibi bir acın ama daha bile özel. Çünkü çok daha derine inebiliyorsun fotoğraftan. Bilmiyorum, çok çok özel geliyor bana o yüzden.
Kesinlikle katılıyorum. Bir de ya bazen şey oluyor mu sen de bilmiyorum ama mesela 2 yıl önce bir yazı yazmışım Medium'da atıyorum. Ve böyle gerçekten de şey olmuşum, hani bir konuya sinirlenmişim. Bayağı hani bağıra çağıra yazmışım o yazıyı, belli. Şu an mesela o hani direkt bir önceliğim değil ama okuyorum ve diyorum ki abi o ateş nereden gelmişti bunu o an yazmışım. Yani şu an hani o konuda dingin olduğum için mesela onu yeniden kaleme alsam çok daha normal bir şekilde yazacağım. Ama o zaman böyle bayağı hani bağıra çağıra yazmışım. Sende de oluyor mu?
Evet. Ve ne kadar güzel bir şey. Yani mesela her böyle bir şey olduğunda hayatımda veya gündemde diyeyim, onları asla paylaşmam bu arada. Hep benim özelimde kalır gündem ve kişisel yorumlarım. Ama yani mesela sonra açıp bakıyorum, diyor ki bu ne? Bu yani nereden çıktı bu sinir, bu şey? Ama güzel ya. O duyguların da dışarı çıkması önemli şeyler sonuçta.
Yani hani şey dediğim gibi, o yüzden böyle yazı yazmak ve yazdığın şeylere geri dönüp bakmak çok çok kıymetli oluyor. O zaman bunu aslında seninle tanışmadan önce yazmıştım bu soruyu. Böyle hani Türkiye'ye ne sıklıkla geliyorsun diye soracaktım. Hani belki de ona cevap verebilirsin. Hani üniversite döneminde Türkiye'ye geldin mi ara ara? İşte şey soracaktım mesela. Hani pandemiden sonra ya orada olduğunu biliyordum. Hatta sana mail atarken, bu arada bunu da söyleyeyim. Mail atarken Yasmin'e diyorum ki ben. Yasmin selam, sorular bunlar. İşte şey diyorum. Aramızda sanırım 7 saatlik bir fark var. Asla bilmiyorum Türkiye'de oldun çünkü. İstersen şu saatlerde yapabiliriz.
O da bence biz nerede?
Canım. Zaten Türkiye'deyim ben. O anda hem rahatladım hem mutlu oldum. Belki de çünkü seni gitmeden geri yakalayabilirim, yüz yüze de tanışma fırsatı olduğunu. Bunu da anlatmış oldum. Şeyi soruyorum burada. Türkiye'ye geliyor muydun üniversitede ara ara? Onlardan belki de bahsedebilirsin.
Evet. Kısaca evet, yani her kış ve yaz gelmeye çalışıyordum. Çünkü sana da daha önce söylediğim gibi ya, ailemle ben çok yakınım. Ya anneme, babama ve köpeklerime de. Ama özellikle anneme babama yani ben bayılıyorum ve onlardan o kadar uzak zaten kalamam. Kalmak istemem. Onun dışında yani tamam, bir yere kadar Türk yemeğine her yerde ulaşılır ama bir etli sarmaya başka hiçbir yerde ulaşamazsın. Böyle şeyler yüzünden tabii ki de gelecektim ve yani ben İstanbul'dan o kadar uzun süre uzak kalamam. Yani o boğazdan, o bir boğaza inip bir boğaz koklamadan ben o kadar uzun süre dayanamazdım. O yüzden tabii ki de geldim.
İşte şimdi burada Seha'ya söyleyip şey koydurabilirim. Türkiye'm şarkı falan koydurabilirim. Baş koymuşum ya oğluna Türkiye'm.
Herkes ağladı biraz.
O zaman seni böyle yakından tanımaya çalıştığım soruları tamamladığımıza göre ve daha yakından tanıştığımıza göre diğer sorulara geçiyorum. Bu böyle benim en sevdiğim kısımlardan biri. Çünkü senin ilham kaynaklarını aslında soruyorum. Sen şimdi bu bölüme gelip konuk olup kendinden bahsedip aslında dinleyecek olanlara ben çok büyük bir ilham oluyorsun. Ama hani aslında sen ilhamı nereden alıyorsun? Onu merak ettiğim bir kısım. İlk sorumla başlıyorum. Bugüne kadar iyi ki katılmışım dediğim deneyim. Hani bu bir şey de olabilir. Hackathon, ideathon gibi bir şey de olabilir ama hani ortaokulda katıldığım emyenler de var dedi, onlar da olabilir yani. Genel olarak zaten yaptığın her şey aslında seni bugünkü Yasmin yapan şey. Ona kesinlikle katılıyorum ben. Hani iyi ya da kötü tecrübe olarak hiç bakmıyorum ben de hayatımda gidere ama senin en çok zevk aldığın deneyim hangisiydi?
Düşündüm şu an. En çok zevk aldığım deneyim, yani dediğin gibi yaptığım her şey veya yapamadığım her şey doğrusu bir şekilde sende bir iz bırakıyor ve seni belli bir yola itiyor. Hani bu gerçekten dediğin gibi çok önemli bir şey. Unutulmaması gereken bir şey. Beni etkileyen şeylerden biri şuydu. Yine spesifik bir hikayeye giriyorum. Benim okulum, yine uzattık neyse. Böyle podcast dinleyenler şu an uyuyor falan. Neyse. Şöyle bir şey var. Benim okulum böyle her sene Nepal'de bir okul gezisi yapıyor. Okul gezisi demeyeyim. Nepal'de bir yardım projesi geliştiriyordu. Bu proje kapsamında birkaç kişi alıyordu ve sen işte Bandipur diye bir küçük köy kasabası var. Oraya gidip okuldaki öğrencilere biraz yardım ediyordun. Okulları tamir ediyordun falan. Ben de hep yani küçük bir ortaokullu Yasmin olduğumdan beri bu projeye gitmek istiyordum. Çünkü diyordum ki bu yani nasıl, harika bir fikir falan filan, neyse. Hep böyle zaten o humanist olaylara zaten ilgim vardı. Üniversitede öyle bir şey okudum ama o gezi beni çok büyük bir şekilde değiştirdi. Şu yüzden. Ben bu 9. sınıfta işte kaç yaşında oluyorsan 9. sınıfta gittim bu geziye. 2 hafta boyunca kaldık Nepal'de. Ben çocuklara İngilizce öğrettim, kişisel hijyen falan öğrettim, okulu boyadık ve geldik. Şimdi ilk başta küçük Yasmin dedi ki harikayız işte çok güzel bir proje yürüttük, çocukların hayatı değişti. Sonra birazcık daha büyüdüm, birazcık daha akıllandım, birazcık daha okudum ve dedim ki bu proje... Ya belki beni geliştirmiştir. Çocuklar belki birazcık eğlenmiştir. Ama yani bu Ashok adında hoşuma giden şeyden bahsettim. Bu sistemsel dönüşüm dedim. Hiçbir şey sağlamadık ve aslında nitekim birkaç sene sonrasında orada bir deprem oldu Nepal'de. Ve birçok yer yıkıldı. Bizim okulda mesela tamir ettiğimiz yerlerin bazı yerleri yıkıldı. Ve hani aslında o kadar böyle şak diye suratıma düşündüğüm şeyler vuruldu ki klasik yerde... Zaten bunu düşünüyordum. Yani zaten diyordum ki bu proje o çocukları eğlendirmiş olabilir ama hayatlarında çok büyük bir değişim maalesef sağlayamaz. Yani 2 haftada zaten ne sağlayabilirsin? Bir de bunun üstüne o boyadığımız okulda mesela çatlaklar oldu. Yani ne kadar böyle ironik ve metafor yani resmen karşısına böyle çıkıyor. Bunun da üstüne düşün aslında şey oldum yani bu yaptığımız birçok şey çok geçici ve ya dünyada birçok şey çok geçici ama bu özellikle bu deneyim bana öğretti ki benim bu konuları daha çok öğrenmem lazım. Benim daha çok hani bu sistem ve kökten çözüm nasıl yapılır, insanlar nasıl daha çok bilgilendirilir bu konulara karşılık bir şeyler öğrenmem lazım diye düşündüm. O yüzden de zaten üniversitede yani insan hakları, politika, savaş, barış yani her bu konulara giriştim. Çünkü yani beni çok rahatsız etti. Çünkü o şey hissimi hatırlıyorum hep ve çok utanıyorum o histen. Yani Nepal'den dönerken ben uçağa bindim. Yaşasın yani ne kadar iyi bir insanız hepimiz yani böyle yardımcı olduk ama diyorum ki yani mal mısın yani bir şey yapmadın. Ve yani tabii ki de küçümsemek de olmaz. Eminim çok eğlendik. Yani ben şahsen çok eğlendim. Çocuklarla oynadık yani. Böyle sevdiğim favori öğrencilerim vardı. Ekstra sticker falan veriyordum onlara ama yani insanların o farkı görmesi çok önemli. Çünkü bu demek değildir ki bu çeşit yardımlar olmasın, bu çeşit etkileşimler olmasın. Ama sonuç yani son şey bu olamaz. Hani bu başlangıç daha derine inmemiz lazım ve o deneyim bana bunu çok çok net bir şekilde gösterdi. Ve o zamandan beri aslında her şeye bu bakış açısıyla bakmaya başladım birazcık. Hani bu yapacağım şeyin amacı nedir? Sonucu ne olacak? Daha da ileri getirmek için neler yapabilirim? Böyle şeyleri düşünür oldum birazcık.
Harika bir cevap. Yani
böyle diyorsun. Gerçekten biliyorum ki
gerçekten. Yani hani üzerine hiçbir şey söyleyemem. Yani o kadar güzel noktalara değindin, o kadar güzel bir yere bağladın ki ve o kadar katılıyorum ki sana. Dedin ya şu an mesela kökten çözmeye çalışıyoruz problemleri diye. Gerçekten de öyle olması gerekiyor. Yoksa bunlar böyle şey hep günü kurtarmak olarak kalıyor yaptıklarımız aslında. O yüzden çok katılıyorum. Harika bir cevaptı. İyi ki konuk oldun.
Çımarıyorum şu
O zaman hazır böyle güzel bir motivasyonunuz yükselmişken diğer soruya geçiyorum. Bugüne kadar iyi ki tanışmışım dediğim biri. Yani hani bu bence çok zor bir soru. Yani çünkü hayatında eminim her tanıştığın sana bu bakış açısıyla bakıyoruz bence birçoğumuz Z jenerasyon olarak. Yani böyle birisi sihirli değneğiyle dokundu ve hayatımı değiştirdi değil de aslında hayatımıza giren küçük büyük herkes bize bir şey katıyor. Ama böyle hani iyi ki tanışmışım. Çok etkilendim ondan. İlham alıyorum sürekli dediğim bile.
Tamam bir kişi olamaz maalesef özür dilerim. Çünkü yapamam. İçimde bunu tutamam yani. Annem babam kesinlikle ikisi de aşırı çalışkan harika insanlar. Ve beni her gün daha iyi bir insan olmam için böyle beni destekleyen insanlar. Ve harikalar yani zaten. Buna bence birkaç kere değindim şu an. Onun dışında bu Ashoka'da çalıştığım kadınların hepsi harika kendilerini geliştirmiş ve gerçekten iyi bir amaç için çalışan kadınlar. Onlar da harika. Arkadaşlarım, ailem bunlar zaten var. Onlardan bahsetmiyorum çünkü hepsi yani benim hayatıma giren herkes yani şu an seninle bile konuşmuş olmam bana bir şey kattı ve hayatımı bir şekilde etkilediğine ben çok inanıyorum ve herkesten öğrenebileceğimiz bir şey var. O yüzden hani iyi ki tanışmışım diyebileceğim o konuda yani gerçekten tanıştığım insanlar arasında böyle bir seçim yapmayacağım ama şunu söyleyebilirim. Bunu zaten yine eğer arkadaşlarımdan biri dinlerse benimle dalga geçecek. Çünkü durmadan bahsettiğim bir bireye yine girişiyorum. Anthony Bourdain diye bir yazar beyefendi var. Bu adam maalesef öldü. Ve hani düşün o kadar seviyorum ki böyle arkadaşlarım mesaj attı bana. İyi misin? Ölüm haberi geldi falan diye. Yani bu kadar bayılarak yazdığı her şeyi okuduğum bir adam. O yüzden hani o adamı seçiyorum şu an anlatmayı. Çünkü yazı konusunda gerçekten bana ilham veren bir beyefendi kendisi. Anthony Bourdain bir şef. Yazar. Ve yani adamın yazdığı her şeyi böyle öp kafana koy. Yani ben bu kadar harika bir yazar benim için en azından benim tarzıma çok çok güzel uyan bir yazı dili var. Ve adam şey bir tane kitabında Kitchen Confidential'da sanırım bir şeyden bahsediyor. Şu an kadar yazdığı her yazı basılmış. Yani bu nasıl bir şey? Şey diyor mesela, ilk yazdığım yazı New Yorker diye böyle artık yani uzun şey gazeteciliğin creme de la creme gibi böyle yani harika bir yazı dilinin olması gerektiğini düşünüyorum ben New Yorker'da yazabilmek için. Onda basılmış falan hani böyle bir adamdan bahsediyoruz ve özellikle İngilizce okursanız o kitabı yani muhteşem bir yazı dili var. Yani seninle konuşuyormuş gibi hissediyorsun ve o adam aynı zamanda yemeği kullanarak politikayı böyle Amerika'da çok umrunda olmayan insanları bir şekilde tanıttı ve mesela gitti Vietnam'da Obama ile pho diye böyle işte ramen gibi bir şey var onu yedi ve bu çok önemli çünkü Amerika Vietnam'da çok büyük katliamlar yaptı. Yani mesela böyle şeylerle aslında başka perspektifleri Amerika'daki böyle yurt dışında olan belki çok politik ve tarihsel şeyleri bilmeyen insanlarla tanıştırdı ve yemeği kullandı bunun için. Yemeği teleskop olarak kullandı. İnsanlara bakın bunlar oluyor dedi. Gitti İran'da pilavlar yedi. Yani bunlar Amerikalıların çok rahat görebileceği ve izleyebileceği şeyler değil yani. Çünkü hepsi farklı şekilde öğreniyorlar bu ülkeleri. Bizim için de geçerli yani. Biz de başka ülkelere başka şekillerde bakıyoruz. Neyse yani yemek yaparak böyle insanları ortak bir masada topladı diyeyim. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü çok akıllıca geldi. Yani hiçbir şey umrunda olmayabilir ama yemek umrundadır. Çünkü seni besleyip seni hayatta tutan şey. O yüzden o adamın o yaklaşımı beni çok çok çok etkiledi ve bilmiyorum çok akıllıca geldi. Yani umrunuzda olmayabilir hiçbir şey ya da umrunuzda ama nasıl yaklaşacağınızı bilmiyorsunuz. Alın size ben ortak noktanızdan bahsedeyim yemek. Hani harika bir yaklaşım. Bu beni çok etkiledi. Bir de bir kız vardı. Üniversitede tanıştım. Bir yazı için onunla bir röportaj yapıyordum. Adı Zella diye bir kız ve kız ağır Hristiyanlı. Yani bayağı Hristiyanlı. Ben de yani neyim bilmiyorum doğrusu. Ama yani Hristiyan olmadım kesin. Ve onunla böyle bir röportaj yapıyoruz ve röportajın konusu da hani bu kız yemekle ilgili bir şey okuyor. Aynı zamanda da okulumda böyle Hristiyan kulübü var. Onun başı gibi bir şey. Şu an çok ayrıntıya girmeyeyim. Sorular soruyorum. Çok da tatlı bir kız. Böyle yani güneş gibi bir şey. Sıcacık bir kız. Ve ben şey aklımda da böyle konuştukça şey diyorum. Tamam anlatıyor. Nasıl bağlayacağım her şeyi? Ben bu kıza nasıl böyle bir ilişki kurabilirim falan. Ve kız şey dedi ve bunu mesela asla unutamadım. Dedi ki şu an çeviriyorum aklımdan bu arada. Pazara ne zaman gitsem böyle önümüze serilen o renkli sebze ve meyveleri düşünüyorum ve diyorum ki yani yemek zaten zorunlu bir şey. Biz yemek yemek zorundayız. Ne mutlu ki Tanrı veya neyse size ne inanıyorsanız ne kadar mutlu ki Tanrı aynı zamanda bu deneyimi lezzetli ve eğlenceli kılmış. Yani biz gidip toprak da yiyebilirdik anladın mı? Yani ama bu kız öyle güzel anlattı ki onu. Hani yemek zaten zorunluluk ama bunun zevkli ve lezzetli olabilmesi ne kadar büyük bir lütuf dedi. Ve dedim ki çok haklısın. Haklısın kızım yani ne diyebilirim. Ve yani o cümleden tabii ki dine ayırabilirsin. Her çeşit inanışa ayır ve aynı şey. Yani şükür yani ne kadar güzel böyle şeylerden zevk alıyor olabilmemiz. O da beni çok etkiledi. Ve böyle yemek üzerinden gittim yani. İnsanların bu şükür, mutluluk ve yemeği kullanarak insanları birleştirme duygusu beni çok heyecanlandırdı doğrusu.
Ben de şu an bayağı ilham aldım. Gerçekten o kadar güzel bir cevap verdin ki yani hani çok güzel bir şey yaşamışsın. Tabii ki de mesela hani o röportajı yapman, kızın o şekilde söylemesi. Yani ben bazen gerçekten şeyi düşünüyorum hani yazan insanların ya da hani konuşurken bir şeyler anlatan insanların bazı şeyleri nasıl kafasına düşünüp birleştirip bunu sunduğunu gerçekten çok hayranlık duyuyorum buna. Ki seninle konuşurken de mesela şu an bu soruları cevaplarken, bu sohbeti yaparken de çok hissettim bazı noktalarda. O yüzden bence belki de senin gerçekten hayatını bulman gereken yap bozmuş hayatındaki gibi. Yani öyle algıladım gibi. Eminim öyledir.
İnşallah. Yoksa boşu boşuna bahsettim. Bu kadar takmışım bu kıza yani. Eğer bir yaparsanızsa.
Evet yıllar sonra aslında hiç bu alanda bir iş yapmıyorsun ve şey diyorsun.
Alakası falan. Bu kız kim?
Evet, diğer soruma geçiyorum.
Tamam.
Kesinlikle ben şeyi düşünüyorum hani yazı konusunda kendini iyi ki geliştirmişim dediğini düşünüyorum ama bunun haricinde de böyle kendimi bugüne kadar iyi ki geliştirmişim dediğim bir yetkinlik, bir alan. Bu bir hobi de olabilir tabii.
Ya bence İngilizceye benim küçük yaşta başlamış olmam çok çok önemli bir adım. Aileme teşekkür ediyorum buradan çünkü sonra gelen hiçbir dile aynı yatkınlıkla şey yapamadım. Yani İngilizce benim ana dilim gibi bir şey şu an. Ve sonra mesela şu an İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum. Gaza gelip Mayıs'ta bir sınava falan yazıldım. Allah bilir nasıl geçeceğim o sınavı. Neyse ama hani çok zor. Dil öğrenmek gerçekten çok zor. Ve dili öğrenmeye yatkınlığı olan insanlara ben çok kıskanıyorum. Mesela benim bir tanıdığım kız vardı 7 dil konuşabiliyor. Diyorum nasıl yani nasıl öğrenebiliyorsun bunu? Ben öyle biri değilim. O yüzden en azından cebimde İngilizce olabilmiş olması beni çok mutlu ediyor. Hani okulda Fransızca görüyordum. Düşün üniversitede görmem zorunluydu birkaç sene. Ben yani 6 sene falan Fransızca gördüm ve de ki yani hadi bir şey de yani derim ki yok demeyeyim. Lütfen dedirtmeyin. Yani o yüzden o şeyin bana erkenden verilmesi benim gerçekten çok teşekkür olduğum bir şey. Onun dışında bence benim kendimle gurur duyduğum özelliklerimden biri stres altında çok iyiyimdir. Ve bence bu hem gazetecilik için önemli bir şey hem genel hayat için önemli bir yetenek demeyeceğim de gelişti yani bir şekilde. Özellikle o fotoğrafçı hanımla çalıştığım dönemde böyle stres bombası olduğum için sanırım beni çok iyi eğitti o. O yüzden hani böyle ne olursa olsun şey olabiliyorum öyle tamam duralım. Nefes alalım. Dünyanın sonu değil. Hani bu kafaya hemen geçebilmek bence çok önemli bir şey. Özellikle bunun gibi dönemlerde. Hani kendime her zaman birazcık yakalayabiliyorum. Tabii ki bazen kayıyor iç dengem diyeyim ama genelde gayet böyle sakin kalabilen biriyim. O beni mutlu ediyor.
Bence de önemli bir yetenek. Dediğim gibi özellikle böyle pandemi gibi bir dönemde kafayı yememek, hala çalışabiliyor olmak. Çünkü en nihayetinde yaptığın şey aslında senin yaratıcılığına ve ürettiğin şeye kalıyor. Yani yazı yazmak olsun, bir şeyler, içerik üretmek olsun. Ve ya bu hani şey değil yani böyle işte Excel'de şunları çek, böyle bunu yap gibi bir şey değil. Gerçekten içinden gelmesi gerekiyor. O açıdan hani o dengeyi sağlayıp böyle yaratıcı ve güzel içerikler çıkarmak. Bu yeteneğine bağlı bir şey diyeyim.
Sana da oluyor mu mesela? Hani bazen full kilitleniyorsun. Çıkmıyor yazı. Türkçe yok yani. Bir anda gidiyor her şey.
Aynen öyle. Ya böyle bunu en son geçen şirket için yazdığım yazı vardı. Bu bültende değil. Ondan önceki bültende. Böyle şeyle ilgili yazıyorum. Hani 2020 yılında böyle lojistik sektöründeki gelişmeler ve bunun kullanıcılar içinde etkisi. Hani mesela evden sipariş ediyoruz her şeyi ve bu bize nasıl bir etkisi oldu gibi böyle bir yazı yazmış. Ve o kadar çıkmadı ki son güne kadar yani bülteni yazacağım son güne kadar. Hani bültene ekleyeceğim o yazıyı. Bir gün önceden en azından paylaşmam lazım. Ama bültene ekleyene kadar o yazıyı düzelttim ve ondan sonra koydum. Gerçekten dedim canım kendine gel yani.
Bazen olmuyor. Kalkıp gitmen lazım. Ben bunu anladım. Yani kalkıp gidip sonra geri döneceğim.
Değil mi? Aynen öyle. Bir de şey ben de bunu merak ediyorum. Yani ben bunu çünkü anlattığım yerlerde hani nasıl yazı yazıyorsun diye bana sorduklarını çok anlatıyorum. O yüzden sana da oluyorum diye merak ediyorum. Bazen bir konu hakkında mesela yazacaksam o hafta belirliyorum o konuyu yazacağımı. Ve o konuyla ilgili içerik tüketiyorum tabii ki. Hani tüketmeden üretmek olmaz bence. Podcastlar dinliyorum, video varsa izliyorum. Yani Netflix'te bir belgesel falan varsa onu kesinlikle izliyorum. Ya da yazıları bol bol okuyorum ki kaynak da veriyorum onlara. Onu yaparken ama bir hafta boyunca o konu ile yatıp kalktığım için çok farklı şeyler gelebiliyor. Mesela pazartesi düşündüğüm şeye çarşamba ekleme olarak çok farklı bir şey düşünebiliyorum gibi. Ya da mesela o hafta başka tükettiğim şeyler varsa mesela onu bir anda aklım meç ediyor böyle. Aa bunu da yazabilirmişim beraber gibi geliyor. Sana da oluyor mu çok merak ettim.
Evet ya o yüzden bu bülten çarşamba gece 10'da yazılıyor. Çünkü hani bir anda böyle her şey çok çok geliyor ve o yüzden annem ve babam benim editörlerim. Çünkü yani ihtiyacım birinin yazımı okumasını kaç kişiye gönderiyorum sonra yani. O yüzden ya o çok çok haklısın. O bence hem şey hani hem böyle harika bir şey çünkü aslında beynin hep çalışıyor ve havalı şeyler üretiyorsun ama aynı zamanda birazcık böyle şey oluyorsun. Paralize oluyorsun yani hangi birinden bahsetsem lanet falan oluyorsun birazcık.
Evet. Ya bir tane yazı yazmıştım. Bayağı eski 2 aylık falan 2 ay önce yazmıştım sana. Netflix'te şey izledim. Blackpink grubunun nasıl ortaya çıktığını izledim. Ben hiç bilmiyordum gerçekten. Blackpink o zamana kadar pek dinlememiştim de. Yani bir şarkısını falan biliyordum. Ve ondan sonra böyle yani Kore hakkında çok bir bilgim yok açıkçası. Bayağı kültürsüz devam ediyorum hayatım.
Yok ben de hiç bilmiyorum.
Aynen onu dinledikten sonra böyle çok şey oldum. Aydınlandım gerçekten onların hayatına dair. Hani ne kadar sıkı yaşadıklarını gördüm. Hani biz diyoruz ki evet yani çok zor bir öğrencilik geçiriyoruz bilmem ne diyoruz ama onlar hayal ulaşmak için daha disiplinize bir şekilde çalışıyorlar aslında. Yani onu gördüm falan. Neyse. O an aklıma da şey geldi böyle onların böyle hani in-house konsepti var. Hani aynı evde kalıyorlar. 4 kişi atıyorum. Aynı odada kalıyor kızlar. Ve bunu hani böyle meslekmiş gibi 4-5 yıl yapıyorlar. Hani gerçekten star olabilmek için. Uygun kişiler bulduklarında da artık hani duyuruluyorlar ve hani tutarsa popstar oluyor, tutmazsa olmuyor gibi bir durum. Neyse hani bunu şey yaparken, hani izlerken aklıma bir anda şey geldi böyle. Neden girişimciler bir evde kalıp böyle ne bileyim hani bir ay kalıp böyle şey yapmıyorlar ki, hani ürünlerini çıkarmıyorlar ki falan derken bir de bültende bir şey geldi. Fırat Demirel diye bir adam var. Onun böyle girişimcilikle ilgili bir bülteni var. Orada şey gösteriyor. Şu an ismini hatırlayamıyorum ama sanırım bir şey host. Hani evli bir şeydi bunlardan. İşte öyle bir isim var. Şu an hatırlayamadım gerçekten. Linklere koyarım. Neyse onu gördüm ve onlar böyle şey yapıyorlar onlar da Y Combinator gibi böyle dünyanın en önemli aslında şeyleri hani bu hızlandırıcı programlarının kişilerin kurguladığı ve aslında oradaki kişilerin de başvurduğu yani oralara başvuran kişilerin de başvurduğu böyle bir hafta mı iki hafta mı ne şey yapıyorsun yurt dışında bir yerde farklı ülkelerden gelen kişilerle aynı evde kalıyorsun ve bir haftada ürünü launch etmen gerekiyor. Launch House ismi aynen. Launch ediyorsun. Ve hani böyle harika bir hayat yaşıyorlar bir hafta boyunca. Çok pahalı değil ama bir hafta boyunca işte havuzda toplantılar, işte ne bileyim hani ünlülerle konuşmalar ve ama gerçekten de 7-24 ama ürün üzerine de çalışıyorlar, böyle yazılımıydı, oydu buydu. Ve yani böyle çok farklı aslında iki nokta. Nasıl bağlayacağımı da çok düşündüğüm şeylerdi ama bunu görünce böyle kesinlikle bunu yazmalıyım dedim. Sonra şey, Blackpink'i böyle bir şeyi var ya hani, sözü Blackpink in your area diye hani seni alalım. Sonra ben de startup in your area diye bir yazdım ve paylaştım falan böyle.
Çok iyi hissetmiyor musun o başlığı bulunca? Mesela harika bir şey başlık mesela o. Yani çok iyi hissediyorsun böyle. Her şey yerindeymiş.
Evet, yani böyle de bir anı bu. Ama en çok hani böyle meç etmekte zorlandığım ama yazdıktan sonra ilk yazmışım dediğim, böyle paylaştıktan sonra vay be falan dediğim yazılardan biriydi. O yüzden böyle yazı hakkında konuşuyor paylaşmak.
Yo, çok iyi ki paylaştın ve şey de çok bana komik geldi. Çünkü bana da aynısı oluyor. Hani mesela Blackpink ile ilgili bir şey izliyorsun, belgesel izliyorsun ve direkt aklına bültenin ve şey geliyor. Ya da yazı yazmak gerekliliğin geliyor. Ve mesleki deformasyon gibi hani böyle aşırı fokus bir şekilde hani sadece şeyini düşünüyorsun. Hani, aa bundan bir yazı çıkar falan. Evet. Yani deformasyon yanlış kelime oldu ama anladım. Yani iyi bir göz aslında, onu hep böyle beyninin bir yerinde onun böyle bulunması.
Evet, bence de katılıyorum. Peki şey, yani bak bunu da merak ettim şu an konuşurken, onu da sorayım. Böyle hani eminim yani hepimiz esinleniyoruz bir şeyler izlerken, okurken. Ama ben böyle kağıt kalem not tutarak şey yapmıyorum. Hani aa bunu okudum, şöyle bir şey varmış, bunu not edeyim gibi böyle. Hani highlight edebiliyorsam Medium'da highlight ediyorum ama onun dışında böyle ayrıca yazma gereksinimi duymuyorum. Nasıl olsa o benim beynimde nasıl harmanlanıyorsa o şekilde çıkacak yazıya diye. Hani kaynağını veririm diyorum. Sen de öyle misin yoksa mesela bazı şeyleri izlerken not tutuyor musun? Nasıl oluyor?
Şöyle oluyor. Yani benim telefonum notlarım var. 20'lik bülten full orada. Yani eğer bir gün onlar silinirse ve bunu bilerek başka biliyorum ve yine de hiçbir yerde başka yok yani, sadece orada. O yüzden bunu dinleyen bir hacker varsa lütfen benden uzak yerlere gitsin. Şöyle oluyor, başlık yazarım. Ben de hiç öyle full not yazmam. Mesela aklıma bir şey gelir, derim ki aa bu fikir bir yere gidebilir, hani onu yazarım. Veya bir yazı okumuşumdur, linkini koyarım. Hani senin de dediğin gibi, ama hiçbir zaman öyle full sanırım yaptığım olmadı. Çünkü dediğin gibi aslında hani birkaç kelime yazayım, o bende bir şey çağrıştırsın ama zaten o kendi yolunu bulur şeklinde ilerliyorum sanırım genellikle.
Güzel. Yine benzer noktalarımızı bulduk.
Aynen. Çok
bu
benziyor.
Aslında Yasmin'le bizim dediğimizi bulduğumuz bir yolculuk, bir bölüm oldu.
Aynen. Aslında şu an arkadaş olduk.
Evet, o zaman böyle hazır enerjimiz yükselmişken hızlı sorulara geçiyorum. Burası böyle hangisini yapmayı daha çok sevdiğini merak ettiğim sorduğum ilk sorumla başlıyorum. Instagram mı Twitter mı?
Gazeteci olarak Twitter demek zorunlu hissediyorum. O yüzden Twitter diyeceğim.
Ne demek zorundayım?
Zorunluyum Twitter.
O zaman diğer sorum, Spotify mi Netflix mi?
Spotify.
Sabah çalışmak mı, akşam çalışmak mı?
Sabah çalışmak, akşam yazmak.
Diğer sorum da yani mesela ofise ve okula fiziksel olarak gitmek mi yoksa bunları evden yapmak mı? Yani bilmiyorum Aşako'da hiç ofise gidiyor musun ama ben mesela full evden çalışıyorum şu an.
Biz de şu an evden ve yani özür dilerim, bunu yani kesinlikle gitmem lazım. Ofis ortamı olsun, okul ortamı, yani %100 gidiyorum neresi olursa. Yani böyle dünyanın en saçma yerinde olsun gideceğim. Ofis neredeyse.
Bence çok şey öğretiyor sana. Aynı anda mesela biz seninle şu an online'da konuşuyoruz diyelim. Bunları bir formatta konuşuyoruz ama yan yana olsak eminim daha fazla şey çıkacak, konuşacak yani, hani fark edeceğiz. O yüzden daha fazla bir aktarım oluyormuş gibi geliyor bana.
Yok, kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Bir de fiziksel olarak bir ekran var zaten. Fiziksel olarak bir bariyer zaten var. Ama aynı zamanda da böyle o online olmanın verdiği bir böyle tuhaf bir böyle hissiyat var. Yani mesela ay sözünü mü keseceğim, ay internet takılacak mı falan ve saçma şeyler var. Ve mesela ben ellerimi çok kullanıyorum. Şu an bir elimi görüyorsun ama bir elim altta full göbek falan attı. Yani böyle oynuyor. Onları da görebilmek bence çok önemli. Böyle bir insanı tanırken. Yani ben şu an mesela senin omuz aşağında Allah bilir neler oluyor. Yani hiçbir fikrim yok. O yüzden onları görebilmek çok önemli.
Gerçekten hiç abartmıyorum. Girişimcilik Vakfı bana tişört yollamış, böyle herkese yolluyor. Ben gerçekten hani şey, bu arada bayağı postürüm var yani. Uzun boylu bir kızım. Ve hani toplayayım biraz. Neyse, bana small mı, x-small mı ne yollamışlar. İçine giremiyorum. Yazdım işte, ben bununla fotoğraf atamam dedim. Onlar dedi ki omuzdan aşağını görmedik ki dedi. Gerçekten hani pandemi öyle bir hale getirdi ki bizi. Özellikle sonra hani pandemi sonrası pandemide tanıştığımız insanların fiziği özellikle hiç bilmiyorum.
Evet, doğru. Ama uzun olmana sevindim, ben de uzun. Uzun kız kardeşim.
En sevdiğim ya. Buradan da...
Evet, bay
falan. O zaman diğer soruma geçiyorum. Yani bunu çok deneyimledim mi bilmiyorum ama önceki bölümlerimde çok fazla herkes böyle girişimcilik alanında bir şeyler yaptığı için kalmış bir soruda. O yüzden sorayım diyorum. Böyle girişimcilik, işte daha esnek yerlerde çalışmak mı? Böyle alanlarda çalışmak mı? Bir girişimde çalışmak mı? Yoksa kurumsalda çalışmak mı? Yani sen kurumsal deneyimleri de gözlemlemiş birisin bu arada. Bir sürü deneyim var zaten ama kurumsal yerlerde çalıştığın için soruyorum. Hangisi daha iyi diyemem ama hani hangisinde neler öğrendin? Belki de öyle bir şey sorabilirim.
Dediğin gibi ikisi de çok farklı ve ikisi de başka insanlara konuşuyor. Ama benim hep dediğim şey şuydu, yani benim dışarı çıkıp hani bir şeyler yapabilmem lazım. O yüzden gazetecilik aslında çok iyi. Çünkü diyorlar ki çık şu insanları bul, konuş onlarla, geri gel yazıyı yaz falan. Hani o bence çok bana yarayan bir şey. O yüzden herhalde yani kurumsaldan daha uzak giderim herhalde diye düşünüyorum. Ama yani o da kötü değil. O da birçok insana uyan bir şey. Hani çok daha sabit saatleri var mesela. Hani ama ben gece 12'lere kadar çalışayım istiyorum. O yüzden öbürü.
Çarşamba akşamı bülteni hazırlayayım mesela.
Aynen.
Bu arada
aynen.
Ben de öyleyim. Yani pazar günü çıkıyorum ben de bülteni işte. Hani podcast yayınladıktan evet. Sonraki gün çıkıyorum. Ve cumartesi akşam yazıyorum.
Harika. Sevindim. Yani tek olmamak beni mutlu etti bu konuda. Daha iyi oluyor. Ben gerçekten biliyorum, bu tamamen yanlış bir yaklaşım ama o kadar baskı altındayken çok daha güzel bir şey çıkıyor.
Çok iyi. Bu kadar az zamanım var. Şimdi ben bu hafta ne yaşadım, ne gördüm falan gibi böyle. Bir anda böyle o kadar hızlı geçiyor ki gözünün önünden o yaşadıkların.
Muhteşem bir şey. Oyalanma vaktin olmuyor. Bence olay evet. O. Full fokus onu düşünüyorsun.
Evet, ona çok katılıyorum. Yine hak verdiğim bir cevap.
Ben aslında para verdim canına, benimle full anlaşsın diye yani alttan. Alttan da veremiyorum, başka yerlerdeyiz.
Bitcoin olarak atarsın bana. Böyle yavaş yavaş artık kapanış sorularına doğru geliyorum. Ondan sonra da aslında böyle sosyal medya şeylerini paylaşırsın ve kapatırız bölümü. Son sorularımdan ilki. Son sorularımdan ilki. Çok güzel bir cümle kurdum. Böyle pandemi tamamen gerçekten bittiğini hissettiniz. Yani hani bunun böyle biraz bir çapı olduğunu biliyorum. Hani 1,5 sene, belki de 2 sene, belki de daha fazla sene devam edecek ama en azından hani böyle dışarı çıkabildiğimiz rahat rahat zamanlarda en çok yapmak istediğin şey ne?
Yani konsere falan gitmek demeyeceğim çünkü onlara sanki biraz varmış gibi hissediyorum ama belki yoktur. Pozitif olmak lazım. Birazcık tanıdığın ama tanımadığın böyle ama çok sevdiğin insanlar vardır. Mesela onları direkt böyle sarılıp öpebilmek. Hani mesela şimdi onun şeyi var, hani onda da küçük bir böyle bariyer var. Çünkü kim nerede ne yaptı, biri saçma sapan sokakları mı yalıyor? Hani böyle saçma sapan hareketleri olan insanlar oluyor. Onlardan uzak, yani o hareketlerden tam olarak emin olamıyorsun. Güvenemediğin insanlar oluyor. Ya da sen başkalarını riske atmak istemiyorsun. O korkunun kalkması ve böyle arkadaşlarıma ya da yeni tanıştığım insanları rızalarıyla şöyle yanaklarından öpüp sarılmak çok istiyorum. Çok özledim yani insanlara böyle bir içtenlikle şey yapabilmeyi. Çünkü şimdi sokakta görüyorsun böyle o saçma şey fist bump olayı ya da böyle uzaktan bir böyle bir merhaba. O yani bana hiç iyi gelmiyor. Biz Türk'üz falan, böyle iki yanak öpmek falan. Özledim yani. Onun dışında da ya gerçekten yani benim en sevdiğim şey böyle bir kafede oturup yani bir şeyler yazmaktı ve o şu an olmuyor tabii ki de. Yani onu yapabilmek çok çok güzel olur. Böyle içime kafenin o kahve çekirdekli kokusunu böyle çekebilmek falan istiyorum. Onları çok özledim.
İnşallah en kısa sürede yapabiliriz bunları geri yeniden.
İnşallah ya. Gerçekten.
Biraz üzüldük. Biraz modumuz şişti.
Şu an biraz ağladık. Devam ediyoruz.
Devam ediyoruz. O zaman son sorumuna geçiyorum. Böyle bölümde de aslında söylediğimiz gibi ve 20'lik bülteninden bahsettiğim gibi ikimiz de Z kuşağı genciyiz. Ve herkes bizim hakkımızda yazıp çiziyor. Yani yok bunu sever, yok böyle değildir, yok böyle davranılması gerekir gibi gibi. Sen hani Z kuşağı genci olarak bunlara bir şey söyleyebilecek olsan, ya yani bir cevap verebilecek olsan toplu şekilde ne söylemek isterdin çok merak ediyorum.
Ya ilk olarak dizilerde bizi yanlış yazıyorsunuz. Yani biz öyle konuşmuyoruz, biz öyle hareket etmiyoruz. Ben ortaokulda öyle şeyler yapmadım. Yani neyse gösterdiği dizilerde bunlar no, yani olmuyor. Onun dışında yani her jenerasyon çok değişiyor, gelişiyor ve bence bu değişimi gözlemleyenler olarak aslında onlara bir açıdan saygı duyuyorum. Çünkü sonuçta biz bu değişimi yaşıyoruz ama onlar o değişimi görüyor gibi hissediyorum. Ama bir açıdan da yani değişimi yaşayanların paylaşacak şeyi çok var. O yüzden aslında daha çok bu konuda yazan, çizen, bu konuda işte fotoğraf çeken, ne bileyim her şeyi yapan insanlara daha çok yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında da genel genç insanlar olarak yani bence en önemli şey, yani dediğin gibi çok insan çok kişi hakkında yazı yazıyor, çiziyor. Sosyal medya çağında yaşıyoruz. Herkes herkesin her şeyini biliyor. Yani ben senin LinkedIn'e baktım, sen benim LinkedIn'e baktım. İkimiz de şu an bir şeyler biliyoruz falan. Yani kendini başkalarıyla karşılaştırmamak çok önemli. Ben yani buna aşırı fazla inanan biriyim ve bu çok ince bir çizgi. Çünkü bence şey çok önemli. Başkalarının ilham alabilmek ve başkalarının yaptıklarından gaza gelmek. Onları böyle şey belirlemek. Hani sana ilham veren bir kişi onun yaptığı şeylere hoşuna gidiyor. O yolda ilerle. Harika. Ama o ince çizginin diğer yönünde veya diğer tarafında bir şey var. Kötü bir his var orada ve o çok yanlış ve maalesef bu ince çizgide hani biraz cambazlık yapman gerekiyor. Çünkü öbür tarafa düşersen iyi bir yer değil orası ve ben de bazen o tarafa düşüyorum. Hani gazetecilikte mesela bir arkadaşım veya bir tanıdığım hani çok iyi bir yerde yazısı çıkıyor. Diyorum ki ah ben niye bunu yapamadım falan. Hani bunlar çok doğal hisler ama her zaman şey hatırlaman lazım hani ne kadar yazı çıkarsa çıksın, insanlar hakkında ne kadar çok bilgi çıkarsa çıksın herkesin yolculuğu farklı, herkesin yaptığı şey farklı ve herkesin zamanlaması doğrusu farklı. Ve sen başkalarına bakarak kendi başardığın her şeyi silemezsin, silmemelisin. Başka insanlar sana ilham versin, başka insanlar seni etkilesin ama yani bu okuduğun, yazdığın, izlediğin, çizdiğin dönemlerde düşme bu çukura. Çünkü düşünce çıkamıyorsun bir süre ve seni çok çok bence etkileyebilen böyle kötü bir size dönüyor yani. Ona da gerek yok gibi geliyor.
Ben çok güzel cevapladım ve bunu bence hepimiz hissediyoruz. Yani hani hem yaş fark etmek sizin de diyebilirim buna. Ama genel olarak bizim kuşağımızda ben kendi kuşağım hakkında bahsettiğim, kendi şeylerimden bahsettiğim için de söyleyebilirim. Ben de bunu çok hissediyorum. Yani benden daha başarılı, işte ne bileyim benden daha belki de benim yapmak istediğim şeyleri şu an yapan gençleri görünce diyorum ki Canan senin yaptıkların da ne? Ne yani? Sen oraya gidene kadar Allah bilir ne kadar uğraşman gerekecek gibi böyle. Kendi kendime o kadar şey yapıyorum ki hani demoralize ediyorum ve yetersiz hissettiriyorum ki kendime. İşte en kötü aslında şeyin düşmanın iç sesi bence. O noktada ben de öyle hissettiğim zamanlar oluyor. Ama dediğin gibi orası çok ince bir çizgi. Yani şey tarafı da var. Hani sadece kendini yetersiz hissetmek kıskanma tarafı da oluyor. Kıskanmamak, imrenmek bence. İmrenip onu yapmak en doğrusu. Yani güzel bir cevap oldu bu da. Teşekkür ederim.
Bir de şunu söyleyecektim. Hani sosyal medyada unuttuğumuz şey ve dünyanın en klasik şeyini söyleyeceğim şu an. Herkes göstermeyi seçtiği şeyi gösteriyor. Mesela sen benim LinkedIn'ime bakınca birkaç yer görüyorsun ama aslında onun arkasında yani 200 tane böyle hayır denmiş başvuru var. Yani her sene ben mesela bir tane iş var çok istediğim. Her sene başvururum. Her sene de beni çok güzel şutlarla artık bu hobim haline geldi. Mesela kimse onu görmüyor veya kimse benim kaç tane yere yazı fikir atıp onlardan hayır aldığımı görmüyor. Çünkü nereye koyayım, niye koyayım? Hani anladın mı? Onu da unutmamak lazım. Yani herkesin başarı hikayesinin arkasında aslında birkaç tane böyle tepe, düşüş falan oluyor. Olması da normal zaten. Bu kadar da.
Teşekkürler.
Sağ olun diyorum.
Ya bu şey var ya, çok saçma ama aklıma geldi. Instagram'da Reels'da şey var ya, böyle videolar var. Sosyal medya aslında fake'tir falan gibi böyle bir akım var ya. Hani kızlar kendilerini gösteriyorlar normal hallerini falan. Ona ihtiyacımız var ya. Yani biz buyuz çünkü yani. Hem kız olarak hem erkek olarak fark etmez. Cinsiyet olarak demiyorum. Yaştan da bağımsız söylüyorum. Ya biz buyuz ve dediğin gibi herkes sadece göstermek istediği şey gösteriyor. Ben yazılarımı göstermek istiyorum, podcastimi göstermek istiyorum. Ama mesela şu an buna hazır olmadığım için mesela pandemide hiç kendi fotoğrafımı koymuyorum, atıyorum. Ya çünkü bunu istemiyorum belki. Hmm. O yüzden onu kabullenebilmek, o olgunluğa erişebilmek çok kıymetli. Ve sen de bu olgunlukta birisin. Bu konularda konuştuk. O yüzden ben aşırı mutlu oldum yani. Sohbetin her kısmı çok değerli şeylerle doluydu. Hem ilham aldığın şeylerden bahsettin, hem şu an yaptıklarından bahsettin. Bence dinleyenler de çok ilham olacak bir bölüm oldu. O yüzden konuk olduğun için tekrardan teşekkür ederim.
Ay ben çok teşekkür ederim. Yani konuşması çok böyle güzel, rahatlatıcı böyle şey bir insansın zaten. Yani çok keyifli geçti. Umarım mantıklı bir cümle kurmuşumdur yani. Umuyorum ben bayağı arkadaşla konuşuyor gibi konuştum.
Bence bölümü dinleyenler kağıt kalem alıp not tutacak. O kadar da.
İşte bu.
Ben tekrardan konuk olduğum için çok teşekkür ederim. Eğer yazdığım bültene kaydolmak isterseniz Apostol'da 20'lik yazıp aratabilirsiniz. Yayıncılar kısmından bulabilirsiniz. Ve onun harika bir Instagram hesabı da var bu arada. Onu takip etmenizi öneririm. Bence şey çok önemli ya. Hani böyle profilinden bağımsız yaptığın bir şey ya, onu ayrı bir profil açıyorsun ve oraya da emek harcıyorsun. Hani bunu direkt kendin de yapabilirdin ama buna da ayrıca oradaki bir komüniteyi oluşturman, o komüniteyi beslemen de çok önemli bir şey. O yüzden bence o da çok güzel. Orayı da takip etmenizi öneririm. Eğer söylemek istediğim sosyal hesabım varsa sosyal medya hesabım, onları da söyleyebilirsiniz. Zaten linklerini bırakırım.
Yok başka. Hepiniz Canan'a güzel mail'ler atın. Bülteninden sonra. Teşekkür ederim. Bu kadar.
Vay, konuk olduğunuz için tekrardan teşekkürler. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere.
Görüşürüz. Teşekkürler.